dijital dünya.
Merhaba değerli dinleyicilerimiz. Dijital dünyada birlikteliğimiz başladı. Yapımcımız Zeynep Yıldırım, ben Tolga Akkuş. Bu hafta konumuz dijital diplomasi ve konuğumuz editör Mehmet Kancı. Mehmet Bey, size ilk sorum, dijital diplomasi nedir?
Dijital diplomasi tabii bunun iki ayrı zemini var sevgili Tolga Akkuş. Bir tanesi bunların kamu diplomasisinin kullanımı. Diğeri de ülkelerin kendi arasındaki ilişkileri özellikle COVID-19 salgını sürecinde yeniden dijital ortamda düzlemde belirlemek için bu internet dünyasından yararlanmak için uyguladıkları faaliyetler olarak iki ayrı zeminde değerlendirebiliriz bunları. Şimdi tabii kamu diplomasisi açısından baktığımız zaman bu tür olağanüstü durumlarda, olağanüstü hallerde COVID-19 gibi dijital diplomasinin büyük faydaları olduğunu gördük. Ne oldu? Salgının ilk haftalarında, aylarında, özellikle Mart-Nisan aylarında ülkelerin kapanma politikalarıyla beraber, yani sınırlarını kendilerini tam karantinaya alarak kapatmalarıyla beraber gerek Türkiye'nin gerek çeşitli ülkelerin vatandaşları bir anda kendilerine çıkamayacakları başka ülkelerde buldular. Tabii buradaki bürokratik engellerin aşılması ya da sağlıkla ilgili engellerin aşılması için artık normal bir konsolosluk ya da büyükelçilik hizmeti veremeyecek durumda olduğu için dışişleri, diplomasi, bu kamu diplomasisini dijital ortamda yürütme yoluna döndü. Bunun tabii çok büyük faydaları oldu. Dijital diplomasisinin bu anlamda çok büyük faydaları görüldü. Daha doğrusu bütün kamu işlerinin dijital ortama taşınmasında, ivme kazanmasında olduğu gibi, bu kamu diplomasisinin de dijital ortama taşınması büyük rahatlatıcı bir faktör haline geldi. Tabii bu konsolosluk faaliyetlerinin veya Dışişleri Bakanlıkları'nın faaliyetlerinin de farklı bir şekilde yürütülmesi gereğini beraberinde getirdi. Farklı bir iletişim modeli, farklı bir iletişim dili ihtiyacını da beraberinde getirdi. Bunun yanı sıra dijital diplomasi, dediğim gibi, ülkeler arası ilişkilerin de bir yandan yürütülmesi gerekiyordu. Ve gerek Birleşmiş Milletler düzeyinde, gerek Amerika Birleşik Devletleri veya diğer ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarını bir araya getiren zirvelerin de yine dijital ortamlarda yapılmaya başlandığını gördük. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden mesela bu ay içerisinde iklim sorunlarına dikkat çekmek için 40'tan fazla hükümet ve devlet başkanını sanal ortamda bir araya getirmek için bir davette bulundu ve bu çapta bir katılımla ilk defa belki de sanal ortamda, dijital ortamda gerçekleştirilecek. Tabii bu dijital diplomasinin faydaları olduğu kadar zehirli ve belki de zararlı bir yanı da var. Bunun örneklerini vermemiz gerekirse, özellikle 20 Mart tarihinden, hatta Mart ayının ikinci haftasından bu yana diyebiliriz, Ukrayna-Rusya arasındaki ilişkilerin gidişatı buna bir örnek olabilir ve her iki ülkenin, özellikle Rusya'nın sosyal medyayı bu anlamda kullanması, silahlı kuvvetlerinin propagandasını yapmak anlamında kullanması, işte bu dijital diplomasinin artık diplomasiden çıkıp başka bir dile, zorlayıcı diplomasi veya bir tehdit diline dönüşmesine örnek olarak gösterilebilir. Daha yakın bir örnek verecek olursak, Çin Halk Cumhuriyeti ile Türkiye arasında Uygur Türklerinin durumuyla ilgili Türkiye'deki bazı muhalefet partisi liderlerinin yaptıkları açıklamaların ardından Çin Halk Cumhuriyeti Büyükelçiliği Twitter hesabının verdiği yanıtın yol açtığı diplomatik krizi ve Çin Dışişleri Bakanlığı'nın yine devam eden cevaplarını buna örnek olarak gösterebiliriz. Yani her zaman dijital diplomasi dediğimiz konu olumlu yönde ilerlemiyor. Bazen manipülasyon amaçlı, propaganda amaçlı olarak kullanıldığını görürüz ve tabii ki insan ilişkilerindeki iki kişinin karşı karşıya olduğunda birbirlerinin vücut dilini görerek kurdukları iletişimle dijital diplomasi dediğimiz belli sayıda harf aralığına sıkıştırılmış bir diplomasi anlayışının, diplomatik mesajların kapsamı, yarattıkları etki birbirinden farklı oluyor. Bunu da tabii iyi ölçüp biçmek ve biraz önce söylediğim gibi kamu diplomasisinde olduğu gibi yeni bir dil yaratmak, söylem yaratmak veya mesaj dili yaratmak, görsel anlamda da bu geçerli, gerekiyor. Kaçınılmaz bir gereklilik olarak karşımıza çıkıyor. Tabii ki bu konuların başlangıç noktası nedir diye soracak olursan, öyle bir soru gelecektir diye tahmin ediyorum. 2019 yılında Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu'nda Endüstri 4.0 ve dijitalizasyon konusu ana başlıktı. Ve dünya liderlerinin, gerek dünya liderlerinin o toplantıya katılan, gerek dünyanın önde gelen şirketlerinin başkanlarının sorguladığı konu, dünya dijitalizasyona geçişte neden bu kadar yavaş kaldı? Bunu sorguluyorlardı. Ve bu sorgulamanın ardından 2019 yılının son günlerinde Çin Halk Cumhuriyeti'nin Wuhan vilayetinde başlayan bir virüs salgını bugün bizi her alanda olduğu gibi dijitalizasyonda da farklı bir boyuta taşıdı. Diplomasi de tabii ki bundan payını aldı diyebiliriz.
Teşekkür ediyorum Mehmet Bey. Şimdi Endüstri 4.0'dan bahsediyoruz. Mesela geçen gün bir kitap okumuştum. İnsan 3.0 diyor. İşte Web 2.0 sosyal medya. Şimdi Web 3.0'a geçiyoruz. Bir de diplomasi 4.0 diye bir kavram var. Bunun hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani diplomasinin dijitalleşmesinin ötesinde diplomasi 4.0'ın bundan farkları nelerdir?
Şimdi aynı akıllı telefonlarımız gibi, biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri F-35 savaş uçağını yaptı. Bu savaş uçağıyla ilgili müttefik ülkelerin en büyük şikayeti bu bir nevi uçan akıllı telefon ve sürekli güncellenmesi gerekiyor. Ve maalesef bu güncelleme Lockheed Martin firması, üretici firma tarafından Amerika Birleşik Devletleri merkezli olarak yapılıyor deniyor. Müttefik ülkelerin şikayetlerinden biri bu. Yani içinde bulunduğumuz coğrafya veya siber coğrafya diyelim, sürekli cihazlar gibi insanın da kendisini güncellemesi gereken bir ortama dönüşmüş vaziyette. İnsan da sürekli kendini güncellemek zorunda. Çünkü 20. yüzyılda bir insan 30 kitap okuyarak belki hayatını oradan aldığı bilgilerle idame ettirme imkanına sahipti. Ama bugün neredeyse bir gün içerisinde bir insanın aldığı enformasyon, bilgi miktarı 19. yüzyıldaki bir insanın bütün hayatı boyunca aldığı bilgi miktarından fazla bir hale gelmiş durumda. Dolayısıyla insanın da kendisini sürekli bir yandan geçmişten gelen geleneksel bilgiyi alırken bu bilgileri günümüzün bilgileriyle sentezlemesini gerektiriyor. Dediğim gibi bu gelişmeden tabii ki toplumun, hayatın her alanı etkileniyor. Diplomasinin de bunun dışında kalması söz konusu değil. Bu aynı şuna benzetebiliriz. Akıllı telefonlardan önce bence dünyadaki en önemli sosyoekonomik değişimlere yol açan konulardan bir tanesi bankalardaki bu otomatik para çekme cihazlarıydı. Bunların üzerine pek düşünülmemiştir ama tahmin ediyorum özellikle Türkiye'deki pederşahi, yani baba merkezli aile yapısını değiştiren önemli faktörlerden biridir bence ATM cihazları. Çünkü o tarihe kadar, yani 1990'ların başına kadar, aile bireyleri babanın cebinden çıkacak para merkezli olarak hareketlerini, ihtiyaçlarını ve yapacakları planları belirlemek zorundaydılar. Ama ne zaman ki herkesin bir banka kartı oldu, bir ek kartı oldu, bir kredi kartı oldu, ATM cihazlarıyla, yani parayla olan ilişkisini doğrudan kurmaya başladı. Bu aile yapısında da bir takım değişikliklere, sosyal yapıda da değişikliklere yol açtı. Şimdi benzer bir durumu bu Endüstri 4.0 demek sadece tabii ki ağır sanayinin, yani kaynak makinelerinin yerini bilgisayarın aldığı ve tasarımın ön plana çıktığı bir süreç değil. Aynı zamanda toplumun her alanında değişimi beraberinde getirecek bir süreç olacak. Diplomasi 4.0'da bu anlamda tabii ki Siber uzayda, internet ortamında, sanal dünyada çok daha farklı bir ilişkiler ağını, ülkeler arası ilişkiler ağını da beraberinde getirecek. Şimdi bu sabah itibariyle Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bir yayın organı Bloomberg'te bir haber yayınlandı. Biden yönetiminin, yani yeni başkan Biden ve onun yönetiminin Rusya'nın Amerika Birleşik Devletleri'ne hedef alan manipülasyon, enformasyon ve istihbarat operasyonlarına ilişkin hazırlanan raporun tamamlandığı, bazı Rus diplomatların Amerika Birleşik Devletleri'nden sınır dışı edileceği ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in çevresindeki bazı isimlere yönelik yaptırımlar getirileceğine dair. Şimdi tahmin ediyorum tabii ki bu raporun konusu 2016 seçimlerinden başlayarak, Amerika Birleşik Devletleri'nde 2016 başkanlık seçimlerinden başlayarak 2020'ye kadar devam eden süreçte Rusya'nın bu süreçleri internet ortamında, internet medyası üzerinden, haber kaynakları üzerinden nasıl manipüle ettiğini, Biden'ın seçimi kaybetmesi için ne gibi bir enformasyon ve dijital operasyonlar yürüttüğüne dair bilgilerin ayrıntılarına bu rapor eğer tabii ki kamuoyuyla paylaşılırsa öğrenmiş olacağız. İşte bu dijital diplomasinin belki de ilk sarsıcı sonuçlarından biri olacak. Yani Amerika Birleşik Devletleri-Rusya ilişkisi zaten Biden'ın yönetime gelmesiyle beraber Amerika Birleşik Devletleri'nin aynı anda hem Rusya hem de Çin Halk Cumhuriyeti'ne hedef alacak çift yönlü bir soğuk savaşından bahsediliyordu. İşte bu soğuk savaşına artık dijital ortamda gerçekleşeceğinin işaretlerinden biri olacak bu rapor ve bu raporun içeriği, bu içeriğin tabii ki iki ülke ilişkilerine, iki süper gücün ilişkilerine yansımaları. Soğuk savaş başladığı zaman Amerika Birleşik Devletleri'nin mesela operasyonlarından bir tanesi Berlin duvarının altından bir tünel kazmışlardı. Çok uzun ve meşakkatli bir çalışma neticesinde Sovyetler Birliği'nin Demokratik Almanya tarafındaki bir haberleşme kablosuna sızarak, telefon kablosuna sızarak Amerika Birleşik Devletleri çok ciddi casusluk faaliyetleri yürütmüştü ama bu 9 ay kadar sürmüştü. Çok uzun da sürmemişti. Çünkü Amerikan tarafından bir köstebek, bir casus bunu Sovyet tarafına iletmişti bu bilgiyi. Şimdi tabii ki işin casusluk boyutunun da dijital diplomasinin yanı sıra dijital casusluk boyutunun da çok farklı boyutlar kazanacağını, çok farklı sonuçlara yol açabileceğini şimdiden söylemek mümkün olacak. Hatta bu COVID-19 salgınının ilk aylarında Hollanda ve Belçika istihbarat teşkilatları bir rapor hazırlamışlardı. Ve Rus istihbaratının internet haber siteleri yoluyla her iki ülkedeki salgın karşıtı grupları, radikal grupları, anarşist sağ ya da sol anarşist grupları ve de nasıl tahrik ettiklerini, özellikle yabancı düşmanı eylemlere ya da COVID-19 salgını tedbirlerine karşı eylemlere yönelttiklerine dair istihbaratın kapsamlı bir raporu vardı. Dolayısıyla artık tünel kazmaya, görünen o ki tünel kazmaya gerek kalmayacak.
Günde VPN ile aslında tünelleri kazıyorlar ama özellikle Çin'in geliştirdiği bir firewall var, bir dijital Çin setli diyorlar buna. Yani bu konuda Çin duvarlarıyla bunu engellemeye çalışsa da diğer ülkeler henüz buna geçmedi. Mesela Çin'de birçok popüler bizim günlük kullandığımız sosyal medya mecrası yasak. Kullanılmıyor ve güçlü bir duvar
kendi mecralarını inşa ettiler.
Dijital Dünya devam ediyor.
Peki şunu sorabilir miyim son soru olarak? Şimdi son bir ayda 3 büyük şirket verilerini çaldırdığını açıkladı. Verilerimizi aldılar dediler ve bunlar Deep Web denilen mecrada verilerimiz satılıyor şu an. Bütün ülkenin, bütün dünyanın verileri buralarda. Peki verilerimizin çalınması dijital güvenliğimizi nasıl tehlikeye atıyor? Mesela bir devlet başkanı, az önce devlet başkanlarından bahsettik. Bir devlet başkanı başka bir ülkeye gittiği zaman o ülkede yani bütün verilerini oradan toplarlar. Mesela orada tuvalete girdiği zaman, yemek yediği zaman, orada kullandığı her şeyi alırlar ve bir veri bırakmasın diyor orada. Ama şimdi Bütün ülkelerdeki vatandaşların verileri şu an çalınıyor ya da başka ülkeler tarafından alınıyor. Burada bir dijital soft power hareketi mi var? Yani bununla ilgili ne söylemek istersiniz genel olarak?
Tolga Akkuş, tabii ki bunun ekonomik boyutları var. Yani Amerika Birleşik Devletleri ve beş göz denilen istihbarat sistemi, Anglo-Saksonlar ve Japonlar beş göz denen istihbarat sistemini kurduklarında Echelon adı verilen, bunlar özellikle anahtar kelimeler üzerinden kendi müttefikleri de dahil olmak üzere telefon konuşmalarını, her türlü elektronik haberleşmelerini izlemeye almışlardı. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri Echelon sistemini kullanarak Avrupa'daki ihalelere, çok uluslu ihalelere müdahale edecek hale gelmişti. Hatta Airbus Boeing rekabetine de yansımıştı bu casusluk faaliyetleri. Şimdi tabii konunun bir ekonomik boyutu var. Bu bahsettiğin sitelerden bir tanesi yaklaşık 20 milyon kullanıcısının bilgilerini kaptırdı. Şimdi algoritmalardan bahsediyoruz. Instagram'da bir markanın, bir üreticinin kendisi için ideal müşteri kitlesine doğrudan 12'den hedefi vurarak reklam ulaştırmasının, kendisinin ürettiği ürünlerden haberdar etmesinin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Şimdi eski tip reklamcılığı düşünelim. Şehirdeki bir takım billboardlara ilanlar yapıştırıyorsunuz veya televizyonlara, radyolara, kime tam olarak ulaştığını, ulaşıp ulaşmadığından emin olmadığınız bir takım kitlelere ulaşmak için muazzam paralar harcıyordunuz. Şimdi tabii ki bu kadar nokta atış e-mail olsun veya başka sosyal medya hesaplarına nokta atış bilgilere ulaşılması özellikle bu sanayi veya ticari casusluk anlamında çok önemli bir konu. Konunun bir diğer boyutu 2016'da biraz önce söylediğim gibi Amerikan seçimleriyle gündeme gelen ve muhtemelen İngiltere'de de yaşandığı anlaşılan ama çok fazla dillendirilmeyen seçimlere müdahale meselesi. Seçimlere doğrudan belki bir müdahale yok. Ancak insanların Facebook hesapları üzerinden bir manipülasyon, bir yönlendirmeye gidiliyor. Şimdi 20 milyon mesela o 20 milyon
sadece
kişinin...
Sadece Türkiye'den 20 milyon.
Tabii yani şimdi 20 milyon az bir sayı değil. Evet. 20 milyon kişiden 2 milyonunun Facebook hesaplarına ulaşmayı başarabilen bir seçim kampanyası şirketinin bunlar içerisinden 200 bininin hatta 20 bininin oyunu herhangi bir kentte değiştirmesi tamamen bir ülkenin parlamentosunda ya da başkanlık koltuğunda dengeleri değiştirecek kapasiteye sahip. Yani dolayısıyla bu dijital diplomasinin tabii ki kamu diplomasisi boyutunun çok büyük faydaları olduğu gibi çok ince, şu anda bizim belki farkında olmadığımız, sonuçlarını görmediğimiz boyutlarıyla da yakın bir gelecekte, çok yakın bir gelecekte, önümüzdeki belki 2-3 yıldaki seçimlerde veya siyasi kampanyalarda bunun sonuçlarını daha etraflıca göreceğiz. Tabii işin içinde bir de şu boyutu var. Covid-19 salgınının hayatımızdaki dijitalizasyonu arttırmasıyla beraber bu konulara kafa yoranların da sayısı arttı. Devletler bazında, özel şirketler bazında artık daha çok şirket evlerde sayıları artan laptoplar, tabletler vasıtasıyla günlük hayatımıza girmeye, siyasi görüşlerimizin ne olduğunu anlamaya ve buna uygun algoritmalar üretmeye yönelik çok daha ciddi bir çaba içerisinde.
Mehmet Bey, çok teşekkür ediyorum. Benim açımdan ve dinleyicilerimiz açısından çok verimli bir sohbet oldu. Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Programımızın sonuna geldik. Dijital Dünya'yı dinlediniz. Ben Tolga Akkuş, yapımcımız Zeynep Yıldırım. Bu hafta konumuz dijital diplomasiydi ve konuğumuz Mehmet Ayfer Kancı'ydı. Kendisine tekrar teşekkür ediyoruz. Bize Türkiye'nin Sesi Radyosu sosyal medya hesaplarından ulaşabilirsiniz. Gönderdiğiniz tüm mesajları okuyoruz ve ilginize teşekkür ediyoruz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Dijital Dünya.